Ayrım 30, sayfa 304. Victor, dar anlamda tarihsel tartışmadan ceza aygıtına karşı mücadelenin görece bir birlik meydana getirdiği ve senin halkın bağrına çelişkilerin dahil edilmesi olarak tanımladığın her şeyin temel bir çelişki değil, burjuvazinin bakış açısından devrime karşı mücadelesinde büyük önemi olan bir çelişkiler dizisi temsil ettiği sonucu çıkar. Fakat söylediğin şeyle şimdi hukuksal aygıta karşı mücadeleyi geniş ölçüde aşan halk adaletinin merkezine geldik. Küçük bir şefin ağzını burnunu kırmanın yargıca karşı mücadeleyle hiç ilişkisi yoktur. Bir toprak sahibini infaz eden köylünün durumu da aynıdır. Halk adaleti budur ve bu adalet aygıtına karşı mücadeleyi geniş ölçüde aşar. Geçen yılın örneği bile ele alınsa halk adaleti pratiğinin adalet aygıtına karşı büyük mücadelelerden önce doğduğu, bu mücadeleleri hazırlayanın o olduğu görülür. Adaletsizliğe karşı ve hukuk aygıtına karşı büyük mücadeleye zihinleri hazırlayan şey, küçük, şeflerin ağzının burnunun kırılması, güyo, hapishaneler ve bunun gibidir. 68 Mayıs'ı sonrasında meydana gelen budur. Güyo, bir gösteri sırasında tutuklanan liseli. Ana hatlarıyla şunu söylüyorsun, proletaryada burjuva ideolojisi olan ve burjuva değerler sistemini ahlaklı ile ahlaksız, haklı ile haksız, şerefli ve şerefsiz karşıtlığını sahiplenen bir ideoloji vardır. Dolayısıyla halk karşıtı çeşitli baskı araçlarına dayanan tüm bütünleştirici mekanizmalar yoluyla proleterleşmiş plebde ve proleterleşmemiş plebde ideolojik bir yozlaşma ortaya çıkar. Oysa çok kesin olarak birleştirici fikrin oluşumu, halk adalet sancağının dikilmesi, proletarya içinde ve başka yerlerde ve dolayısıyla bu sapmış proletarya çocuklarında fikir yabancılaşmasına karşı mücadeledir. Yabancılaşmalara karşı bu mücadeleyi, bütün halk kesimlerinden gelen fikirlerin bu kaynaşmasını, birbirinden ayrı halk kesimlerini yeniden birleştirmeyi sağlayacak fikirlerin kaynaşması, çünkü tarih fikirlerle değil, maddi bir güçle, sokakta birleşen halkın gücüyle ileriye götürülebilir. Açıklayacak formülü arayalım. Örnek olarak, KP'nin Nazi işgalinin ilk yıllarında, özellikle Buci sokağındaki mağazaların yağmalanmasını haklı çıkarmak amacıyla ortaya atmış olduğu slogan ele alınabilir. Ev kadınları, hırsızları soymakta haklıyız. Mükemmel. Kaynaşmanın nasıl işlediğini görüyorsun. Burjuva değerler sisteminin hırsızlar ve namuslu insanlar yıkılması söz konusudur. Fakat özel türde bir yıkım. Çünkü işin içinde her zaman hırsızlar vardır. Bu yeni bir paylaşımdır. Bütün pleb birleşir. Bunlar hırsız olmayanlardır. Hırsız olan sınıf düşmanıdır. İşte bu yüzden örneğin Rive Henry hapse demekte tereddüt etmiyorum. Rive Henry Paris'in halk mahallelerinin yenilenmesinde politik mali bir olaya karışmıştı. Semt dışına atmaları da içeren yenileme. Eğer olayların özüne bakılırsa devrimci süreç her zaman kurulmuş sınıfların başkaldırısıyla parçalanmış sınıfların başkaldırısının kaynaşmasıdır. Fakat bu kaynaşma çok belirli bir yönde meydana gelir. Yarı sömürge, yarı feodal Çin'de milyonlarca ve milyonlarca sayıda olan serseriler ilk Kızıl Ordu'nun kitle tabanıydılar. Bu ordunun ideolojik sorunları özellikle bu serserilerin paralı asker ideolojisinden kaynaklanıyordu. Ve Mao, kuşatıldığı Kızıl Üst'ten parti merkez komitesine çağrılarda bulunuyor ve aşağı yukarı şunu söylüyordu. Bütün bu baldırı çıplaklarımın ideolojisini biraz dengelemek için bana sadece fabrikadan gelen 3 kadro gönderin. Düşmana karşı savaş disiplini yeterli değildir. Paralı asker ideolojisini fabrikadan gelen ideolojiyle dengelemek gerekir. Partinin yönetimindeki Kızıl Ordu, yani proletarya yönetimindeki köylü savaşı, çözülmekte olan köylü sınıflarıyla proletarya sınıfı arasında kaynaşmayı sağlayan potadır. Dolayısıyla modern bir yıkıcılığın, yani sürekli bir devrim sürecinin ilk evresi olacak bir isyanın olması için proleterleşmemiş pleble, proleterleşmiş plebden gelen başkaldırı unsurlarının, fabrika proletaryasının ve ideolojisinin yönetimi altında kaynaşması gerekir. Proleterleşmemiş plebden gelen fikirlerle proletaryadan gelen fikirler arasında yoğun bir sınıf mücadelesi vardır. İkinciler yönetimi almalıdır. Kızıl Ordu'nun üyesi haline gelen yağmacı Artık yağma yapmaz. Başlangıçta bir köylüye ait en ufak bir iğne çalsa anında infaz edilirdi. Başka deyişle kaynaşma ancak bir kuralın, bir diktatörlüğün inşası ile gelişebilir. İlk örneğime geliyorum. Sınıf düşmanı tarafından maddi veya manevi zarara uğratılmış tüm halk tabakalarından gelen halk adaleti edimleri ancak normalleştirilmişlerse ruhlarda ve pratikte devrimden yana olan geniş bir hareket haline gelebilirler. Ve o zaman bir devlet aygıtı halk kitlelerinden doğan fakat bir biçimde onlardan ayrılan, kopan demek değildir, bir aygıt oluşur. Ve bu aygıtın sınıf düşmanına karşı mücadelenin daha etkili, mümkün olduğunca merkezi olması için kitlelerin bağrındaki çelişkilerin çözümünü amaçlayan ve kitleler de sınıf düşmanları arasında değil, kitleler içindeki karşıt fikirler arasında bir tür hakemlik rolü vardır. Demek ki proletarya devrimleri döneminde devrimci türdeki bir devlet aygıtının kitlelerle sınıf düşmanları arasında yerleşebileceği düşüncesine varırız. Elbette bu aygıtın kitleler karşısında baskıcı hale gelmesi de mümkündür. Böylece halk mahkemeleri halkın denetimi dışında, dolayısıyla kitleler için bu mahkemeleri yetkisiz kılma ihtimali olmadan asla var olmaz. Michel Foucault, sana iki noktada cevap vermek istiyorum. Şöyle diyorsun, proleterleşmemiş pleb, proletaryanın denetiminde devrimci mücadeleye girecektir. Kesinlikle hemfikirim. Fakat proletarya ideolojisinin denetimi altında dediğinde proletarya ideolojisinden ne anladığını sormak istiyorum. Victor, proletarya ideolojisinden Mao Zedong düşüncesini anlıyorum. Michel Foucault, iyi. Fakat kabul edeceksin ki kitle olarak Fransız proleterlerinin düşündükleri şey Mao Zedong'un düşüncesi değildir. Ve proletarya ile marjinalleşmiş pleb tarafından oluşturulan bu yeni birliği normalleştirecek devrimci bir ideolojide değildir zorunlu olarak. Tamam, fakat yine kabul edeceksin ki burjuva aygıttan bize intikal eden devlet aygıtı biçimleri hiçbir durumda yeni örgütlenme biçimleri için model olarak hizmet edemez. Burjuva adalet ideolojisini ve burjuva adaleti tarafından uygulanan yargıç ile yargılayan yargıç ve taraf, yargıç ve davacı arasındaki ilişki biçimlerini kendisiyle birlikte taşıyan mahkeme, bence burjuva sınıfının egemenliğinde çok önemli bir rol oynamıştır. Mahkeme demek, mevcut güçler arasındaki mücadelenin ister iyilikle, ister kötülükle askıya alınmış olduğunu, her durumda alınan kararın bu mücadelenin sonucu değil, bu güçlerin her birine yabancı ve yüksek bir iktidarın müdahalesinin sonucu olacağını, bu iktidarın bu güçler arasında yansızlık konumunda olduğu ve sonuç olarak davada adaletin kimin yanında olması gerektiğine karar verebilecek durumda, karar vermek zorunda olduğunu söylemektir. Mahkeme, mevcut tarafların ortak kategorileri, hırsızlık, dolandırıcılık gibi cezai kategoriler, şereflilik, şerefsizlik gibi ahlaki kategoriler olduğunu ve mevcut tarafların buna itaat etmeyi kabul ettiklerinde içerimler. Oysa burjuvazinin adalet konusunda, kendi adaleti konusunda inandırmak istediği şey budur. Tüm bu düşünceler burjuvazinin iktidar uygulamasında yararlandığı silahlardır. Bu nedenle bir halk mahkemesi fikri beni rahatsız etmektedir. Özellikle eğer entelektüeller orada dava vekilliği veya yargıçlık görevi göreceklerse. Çünkü burjuvazi sözünü ettiğim ideolojik temaları özellikle entelektüeller aracılığıyla yaymış ve dayatmıştır. Bu yüzden bu adalet proletaryanın ve proleterleşmemiş plebin ideolojik mücadelesinin hedefi olmalıdır. Bu yüzden yeni devrimci devlet aygıtı bu adaletin biçimlerine olabilecek en büyük güvensizliği duymalıdır. Bu devrimci aygıtın hiçbir durumda itaat etmemesi gereken iki biçim vardır. Bürokrasi ve adalet aygıtı. Nasıl bürokrasi olmamalıysa mahkeme de olmamalıdır. Mahkeme adalet bürokrasisidir. Eğer halk adaletini bürokratikleştirirsen ona mahkeme biçimini verirsin. Victor, halk adaletini nasıl normalleştirirsin? Michel Foucault, sana kuşkusuz şaka yoluyla cevap vereceğim. İcat edilmesi gerekir. Kitleler, proleter veya pleb, yüzyıllar boyunca adaletin eski biçiminin, yeni bir içerikle de olsa dayatılması adına çok çektiler. Orta çağın dibinden beri bu adalete karşı savaştılar. Fransız devrimi sonuç olarak yargı karşıtı bir isyandı. Havaya uçurduğu ilk şey yargı aygıtıydı. Komün de son derece hukuk karşıtıydı. Kitleler düşmanlarının bireysel veya kolektif olarak onlara zarar verenler sorununu çözmenin bir biçimini, bağışlamadan yeniden eğitime kadar uzanan fakat kaçınılması gereken mahkeme biçimine başvurmadan, özellikle bizim toplumumuzda, Çin'i bilmiyorum, karşılık verme yöntemlerini bulacaklardır. Bu nedenle yargı karşıtı mücadelenin bütün biçimlerine yeniden sarılmaya yönelik sentetik, gösterişli biçim olarak halk mahkemesine karşıydım. Bu bana proletarya ile proleterleşmemiş pleb arasında yol açtığı bölünmelerle birlikte burjuvazi tarafından dayatılan ideolojiyi fazlasıyla kendinde toplayan bir biçime yeniden can vermek gibi gelmektedir. Bu şu anda tehlikeli bir aygıttır. Çünkü devrimci bir devlet aygıtında model olarak işlev görecektir ve daha sonra tehlikeli olacaktır. Çünkü bölünmeleri yeniden yerleştirme tehlikesi taşıyan adalet biçimlerini sızdıracaktır. Victor, sana kışkırtıcı bir biçimde cevap vereceğim. Büyük bir olasılıkla sosyalizm montaj zincirinden farklı bir şey icat edecektir. Dolayısıyla Dreyfus montaj zincirine dendiğinde bir buluş yapılmaktadır. Pierre Dreyfus, Regine Renault'un o zamanki başkan genel müdürü. Çünkü Dreyfus montaj zincirinde değildir, fakat yapılmaktadır. Bu geçmiş montaj zinciri tarafından güçlü bir şekilde belirlenen bir buluştur. Bundan alınacak ders Marx'ın eski düşüncesidir. Yeni olan eskiden doğar. Sen diyorsun ki kitleler bulacaktır. Fakat şu anda pratik bir sorunu çözmemiz gerekiyor. Halk adaleti kuralının bütün biçimlerinin yenilenmesi, ne kürsünün ne de cübbenin olması konusunda hemfikirim. Geriye bir normalleştirme merci kalır. Halk mahkemesi denen budur. Michel Foucault, eğer halk mahkemesini, halk adaleti eylemlerinin proletaryanın siyasi çizgisinin bütününe katılabilmesini sağlayacak normalleştirme merci olarak tanımlarsan, ben siyasi aydınlatma merci demeyi tercih ederim. Tamamen hemfikirim. Fakat böyle bir merciyi mahkeme olarak adlandırmakta güçlük çekiyorum. Sınıf düşmanına cevap vermek için kullanılan adalet ediminin bütünlüklü bir mücadeleye bağlı olmayan, düşünülmemiş, anlık bir tür kendiliğindenliğe emanet edilemeyeceği konusunda senin gibi düşünüyorum. Gerçekten de kitlelerde var olan bu karşılık verme ihtiyacını tartışmak, haberleşme yoluyla geliştirecek biçimler bulmak gerekir. Her durumda iki taraf ve yansız merci arasındaki üçlü bölünmesiyle kendinde ve kendi içinde var olan bir adalete göre karar veren mahkeme, halk adaletinin geliştirilmesi, anlaşılır hale gelmesi için bana özellikle zararlı bir model gibi gelmektedir. Victor, eğer yarın mücadele eden bütün yurttaş gruplarının mücadele komitesi, ırkçılık karşıtı komite, hapishaneleri denetim komitesi vesaire, kısacası fiili temsili içinde halkın, kelimenin Marksist anlamıyla halkın temsil edildiği etat jeneraller göreve çağrılırsa eski bir modele gönderme yapıyor diye sen karşı mı olacaksın? Michel Foucault, etat jeneraller genellikle en azından bir araçtır. Ancak kuşkusuz proletarya devriminin değil, burjuva devriminin aracı ve bu burjuva devriminin izinde devrimci süreçlerin de olduğu bilinmektedir. 1357 rejimlerinin ardından köylü ayaklanmaları oldu. 1789'un ardından 1793 oldu. Sonuç olarak bu iyi bir model olabilirdi. Buna karşılık bana öyle geliyor ki burjuva adaleti her zaman proletarya ile proleterleşmemiş pleb arasındaki karşıtlıkları çoğaltacak şekilde işledi. Bu yüzden bu kötü bir aygıttır, eski olduğu için değil. Mahkemenin biçiminde bile şu vardır. Her iki tarafa başlangıçta davanız haklı veya haksız değildir denir. Ancak ben söylediğimde haklı veya haksız olacak. Çünkü yasaları veya ezeli hakkaniyet kayıtlarını incelemiş olacağım. Mahkemenin özü budur ve halk mahkemesi açısından bu tamamen çelişiktir. Jile, mahkeme iki şey söyler. Sorun vardır ve ardından bu sorunda üçüncü kişi olarak ben karar veriyorum vesaire. Sorun, adaleti yerine getirme iktidarının birlik karşıtı olanlar tarafından gasp edilmesidir. Adaleti yerine getiren halk birliğini temsil etme zorunluluğu buradan kaynaklanır. Michel Foucault, halk birliğinin yargılama gücünü geçici olarak veya kesin olarak ele geçirdiğini temsil etmesi ve göstermesi gerektiğini mi söylemek istiyorsun? Jile, Lens mahkemesi sorununun sadece maden işçileri ile Ulier Milli Kömür Kurulu arasında çözüme bağlanamayacağını söylemek istiyorum. 12 Aralık 1970'lerde Lens'te, Pas-de-Calais'de bir halk mahkemesi kuruldu. Kızıl Yardım'ın düzenlediği mahkemenin başkanı Eugène Campin ve savcı da Jean-Paul Sartre'dı. Fouquier-Lens felaketinden sonra 14 ölü, Maocu militanlar maden ocaklarının yerel merkezine Molotov kokteylleri atmışlardı. Tutuklamalar oldu. Adli davadan önce oluşturulan Lens Halk Mahkemesi, Fukuyer felaketinde maden ocaklarının ve mühendislerinin suçluluğuyla sonuçlandı. Devlet Güvenlik Mahkemesi bu Maocu militanları aklayacaktır. Sadece içlerinden biri gıyaben yargılanır. Jean-Paul Sartre'ın Lens Halk Mahkemesi'ndeki savunması Situations 8 Gallimard 1972 sayfa 319 ve devamında yer alır. Michel Foucault, birliği olumlama zorunluluğu mahkeme biçimine ihtiyaç duymaz. Hatta biraz zorlayarak mahkemeyle yeniden bir tür iş bölümü oluşturulduğunu söyleyebilirim. Tam bir dinginlik içinde konuya taraf olmadan yargılayanlar veya yargılıyormuş gibi yapanlar vardır. Bu bir yargılamanın adil olması için işin içinde olmayan biri tarafından, bir entelektüel, bir ideallik uzmanı tarafından yerine getirilmesi gerektiği düşüncesini güçlendirir. Üstelik bu halk mahkemesine bir yandan işçilerin ne dediğini, diğer yandan patronların ne dediğini dinleyip bir taraf masum, diğer taraf suçlu diyecek entelektüeller başkanlık ediyor veya onlar bu mahkemeyi düzenliyorsa tüm bu işe bulaşmış bir idealizm var demektir. Halk adaletinin ne olduğunu göstermek için bunu model yapmak istenirse en kötü modelin seçilmiş olmasından kuşku duyarım. Victor, tartışmanın özetini yapmak istiyorum. Birinci kazanım, halk adaleti edimi kitleler, halkın homojen bir bölümü tarafından doğrudan düşmanlarına karşı yaptıkları eylemdir ki maruz kaldıkları şey olan düşmanın, Michel Foucault, belli bir zararına karşılıktır. Victor, halk adaleti edimlerinin fiili alanı günümüzde farklı halk tabakalarının sürdürdükleri tüm yıkıcılık edimleridir. İkinci kazanım, halk adaletinden daha yüksek bir biçime geçiş, halkın bağrındaki çelişkilerin çözülmesini, hakiki anlamda adalet davalarını, halk adaletini kirletmek, halk birliğini kırmak, dolayısıyla devrimci harekete engel olmak için düşman tarafından güdümlenebilen, hesaplaşmalardan ayırmayı hedefleyen bir normun yerleşmesini gerektirir. Hemfikir miyiz? Michel Foucault, norm terimi üzerinde tamamen değil, bir halk adaleti ediminin ancak kitleler tarafından siyasi olarak açıklanmış, denetlenmiş ise anlamının bütünlüğüne varabileceğini söylemeyi tercih ederim. Victor, halk adaleti eylemleri birbirine bağlı bir bütüne dahil olduklarında, yani siyasi olarak yönetildiklerinde, bu yönetimin kitle hareketinin dışında olmaması, halk kitlelerinin onun etrafında birleşmeleri koşuluyla halkın iktidarı ele geçirmeye başlamasını sağlar. Normların kurulması, yani devlet aygıtlarının kurulması olarak adlandırdığım şey budur. Michel Foucault, varsayalım ki bir fabrikada bir işçiyle bir şef arasında bir anlaşmazlık olsun ve işçi arkadaşlarına bir karşılık verme eylemi önersin. Bunun hakikaten bir halk adaleti edimi olabilmesi için hedefinin muhtemel sonuçlarının bu fabrika işçilerinin bütününün siyasi mücadelesinin parçası olması gerekir. Victor, evet, fakat önce bu eylemin haklı olması gerekir. Haklılık da şefin itin teki olduğu konusunda bütün işçilerin hemfikir olmasını gerektirir. Michel Foucault, bu işçilerin tartışmasını ve eyleme geçmeden önce ortak alınmış kararlarını gerektirir. Ben burada bir devlet aygıtının embriyonunu görmüyorum ve bununla birlikte özel bir karşılık verme ihtiyacı halk adaleti edimine dönüştürülmüştür. Victor, bu bir aşama sorunudur. Önce isyan vardır, ardından yıkıcılık, nihayet devrim. İlk aşamada senin dediğin doğrudur. Michel Foucault, bana öyle geldi ki sana göre sadece bir devlet aygıtının varlığı bir karşılık verme arzusunu halk adaleti edimine dönüştürebilir. Victor, ikinci evrede, ideolojik devrimin birinci aşamasında ben talandan yanayım, aşırılıklardan yanayım. Çubuğu diğer yönde eğmek gerekir ve yumurta kırmadan dünyayı alt üst etmek mümkün değildir. Michel Foucault, özellikle çubuğu kırmak gerekir. Victor, bu sonradan gelir. Başlangıçta Dreyfus montaj zincirine dersin, Sonra montaj zincirini ortadan kaldırırsın. İlk aşamada bütün atölye hemfikir olmasa da bir şefe verilen karşılık halk adaleti edimi olabilir. Çünkü muhbirler yaranmak isteyenler, hatta yine de bir şef o düşüncesiyle yaralanmış bir avuç işçi bile vardır. Aşırılıklar olsa da 2 ay hak ederken 3 ay hastanelik olsa bile bu bir halk adaleti edimidir. Fakat bütün bu eylemler işleyen bir halk adaleti hareketi biçimini aldığında bu benim için ancak bir halk ordusunun inşasıyla anlam kazanır. Bir norm, devrimci bir devlet aygıtı yerleşmiş olur. Michel Foucault, silahlı mücadele aşamasında bunu tamamen anlıyorum. Fakat daha sonra halkın adalet uygulaması için adli bir devlet aygıtının varlığının gerekli olacağını sanmıyorum. Tehlike, adli bir devlet aygıtının halk adaleti edimlerini üstlenmesidir. Victor, sadece şimdi çözebileceğimiz sorunları tartışalım. Fransa'da silahlı mücadele sırasında halk mahkemelerinden değil, içinde bulunduğumuz aşamada ideolojik devrimden söz edelim. Bunun özelliklerinden biri, isyanlar yoluyla yıkıcılık ve adalet edimlerini gerçek, karşı iktidarları çoğaltmasıdır. Hakiki iktidar biziz, olayları düze çıkaracak biziz ve ters olan, bu haliyle kurulmuş olan dünyadır şeklindeki derinlemesine yıkıcı olan bu katı anlamda karşı iktidarlardır bunlar. Karşı iktidar faaliyetlerinden birinin diğerlerinin yanı sıra burjuva mahkemelerine karşı halk mahkemelerini oluşturmak olduğunu söylüyorum. Bu hangi bağlam içinde meşrudur? Kitle ile doğrudan sınıf düşmanının karşıtlığının olduğu bir atölyedeki bir adalet işlemi için değil. Kitlelerin bu düşmana karşı savaşmak için seferber olmaları koşuluyla adalet doğrudan uygulanabilir. Şef yargılanır ama mahkeme yoktur. İki taraf vardır ve bu onlar arasında çözümlenir. Fakat ideolojik bir normla, biz haklıyız ve o itin tekidir. İtin tekidir demek bir anlamda burjuva değerler sistemini yıkmak için bu sisteme gönderme yapan norm kurmaktır. Serseriler ve şerefli insanlar. Kitle düzeyinde bu böyle algılanır. Heterojen kitlelerin olduğu ve bir fikrin, örneğin polisi yargılamak, bu kitleleri birleştirmesi gerektiği, hakikati kazanmanın, halkın birliğini kazanmanın gerektiği, kent bağlamında alt tabakaları normalleştiren mahkemelerle polis arasındaki sürekli gizli anlaşmaya karşı bir halk mahkemesi oluşturmak mükemmel bir karşı iktidar işlemi olabilir. Michel Foucault, var olan bir iktidara karşı onun yerine bir karşı iktidar uygulamak bir zaferdir diyorsun. Renault işçileri bir ustabaşını kaldırıp bir arabaya koyduklarında ona somunları sen sık bakalım dediklerinde tamam. Fiilen bir karşı iktidar uygularlar. Mahkeme örneğinde iki soru sormak gerekir. Adalet üzerinde bir karşı iktidar uygulamak tam olarak nedir? Lens, halk mahkemesi gibi bir halk mahkemesinde uygulanan gerçek iktidar nedir? Adalet açısından mücadele birçok biçim alabilir. İlk olarak kendi kazdığı kuyuya düşürülebilir. Örneğin polis şikayet edilebilir. Elbette bu bir halk adalet edimi değildir. Tuzağa düşürülmüş burjuva adaletidir bu. İkinci olarak adalet iktidarına karşı gerilla savaşı yürütülebilir ve faaliyet göstermesi engellenebilir. Örneğin polisin gözünden kaçmak, bir mahkemeyi alaya almak, bir yargıçtan hesap sormak. Tüm bunlar yargı karşıtı gerilladır. Fakat henüz karşı adalet değildir. Karşı adalet normalde yaptığı şey için yargılanmayan biriyle ilgili olarak adli türde bir edimi uygulama gücüdür. Yani onu yakalamak, bir mahkeme karşısına çıkarmak, belirli hakkaniyet biçimlerine başvurarak onu yargılayan ve çekmek zorunda kalacağı bir cezaya gerçekten mahkum eden bir yargıcın karşısına çıkarmak. Lens gibi bir mahkemede bir karşı adalet iktidarı değil, öncelikle bir haberleşme iktidarı uygulanmıştır. Kitlelerden sakladıkları haberler burjuva sınıfından, maden ocağı yönetiminden, mühendislerden sökülüp alınmıştır. İkinci olarak haber aktarma araçlarına sahip olan iktidarı bu haber tekelini aşmayı halk mahkemesi sağlamıştır. Demek ki burada iki önemli iktidar uygulanmıştır. Hakikati bilme iktidarı ile hakikati yayma iktidarı. Bu çok önemlidir. Fakat bir yargılama iktidarı değildir. Mahkemenin ritüel biçimi uygulanmış olan iktidarları gerçekten temsil etmez. Oysa bir iktidar uygulandığında bunun uygulanış tarzının görünür, törensel, sembolik olması gerekir. Gerçekten uygulanan iktidara gönderme yapması gerekir. Yoksa o anda gerçekten uygulanmayan bir başka iktidara değil. Victor, senin karşı adalet örneğin tamamen idealist. Michel Foucault, elbette dar anlamda karşı adaletin olabileceğine inanmıyorum. Çünkü adalet devlet aygıtı olarak işlediğinde tek işlevi kitleleri kendi içlerinde bölmek olur. Dolayısıyla bir proleter karşı iktidar fikri çelişiktir, var olamaz. Victor, Lens mahkemesini ele alırsak, olaylardaki en önemli şey sökülüp alınan bilme ve yayma gücü değildir. Katil maden ocağı düşüncesinin güçlü bir fikre dönüşmesi ve zihinlerde molotof atanlar suçludur düşüncesinin yerini almış olmasıdır. İnfaz edilemeyecek bir hüküm giydirme gücünün hitap ettiği insanların zihninde ideolojik bir dönüşümde maddi olarak ifade bulunan gerçek bir iktidar olduğunu söylüyorum. Bu adli bir iktidar değildir. Kendiliğinden anlaşılır bu. Bir karşı adalet hayal etmek saçmadır. Çünkü burada adli bir karşı iktidar olamaz. Fakat zihinlerde devrim düzeyinde işleyen bir karşı mahkeme vardır. Michel Foucault, Lens mahkemesinin yargı karşıtı mücadele biçimlerinden birini temsil ettiğini kabul ediyorum. Önemli bir rol oynadı. Gerçekten de burjuvazinin yargılama gücünü kendine yakışır şekilde uyguladığı bir başka davayla aynı zamanda gerçekleşti. Bu mahkemede söylenen her şeyin diğer yüzünü ortaya çıkarmak için kelimesi kelimesine olay olay alınabileceği bir dönemde gerçekleşti. Lens mahkemesi burjuva mahkemesinde yapılanın tersiydi. Orada siyah olanı beyaz olarak ortaya çıkarıyordu. Bu bana bir yandan fabrikalarda, diğer yandan mahkemelerde gerçekten cereyan eden şeyi bilmek ve göstermek için iyi düzenlenmiş bir biçim gibi geliyor. Adaletin işçi sınıfı açısından uygulanış tarzı üzerine mükemmel bir haber aracı. Victor, demek ki üçüncü bir noktada da hemfikiriz. Burjuva gazetelerinin adalet parodisi diye adlandırdığı şey, burjuva mahkemesinin tersi olarak işlediği kesin anlamıyla halk mahkemesinin bir karşı iktidar işlemi, bir karşı dava işlemidir. Michel Foucault, belirttiğin üç tezin tartışmayı ve hemfikir olunan noktaları tamamen temsil ettiğini sanmıyorum. Kişisel olarak tartışmaya dahil etmek istediğim düşünce, görünür, sembolik biçimi mahkeme olan burjuva adalet aygıtının esas işlevinin kitleler arasına, esas olarak proletarya ile proletaryalaşmamış pleb arasına çelişkiler sokmak ve onları çoğaltmak olduğu ve bu nedenle bu adaletin biçimlerinin ve bunlara bağlı olan ideolojinin bizim fiili mücadelemizin hedefi haline gelmesi gerektiğidir. Ve ahlaki ideoloji, çünkü bizim ahlakımız mahkeme hükümleriyle sürdürülen ve onaylanan ahlaktan başka bir şey değildir, tıpkı burjuva aygıtı tarafından uygulamaya konan adalet biçimleri gibi bu ahlaki ideoloji de en şiddetli eleştirinin süzgecinden geçirilmelidir. Victor, fakat ahlak açısından sen de karşı iktidar yaratıyorsun. Hırsız sandığın kişi değil. Michel Foucault, burada sorun çok güçleşir. Hırsızlık ve hırsız mülkiyetin bakış açısından vardır. Bitirirken şunu diyeceğim ki, mahkeme gibi bir biçimin kapsamındaki her şeyle birlikte yargıcın üçüncü şahıs olarak konumu bir hukuka veya bir hakkaniyete gönderme, belirleyici hükme yeniden kullanılması da çok şiddetli bir eleştiri tarafından süzgeçten geçirilmelidir. Ve benim açımdan geçerli kullanımı ancak bir burjuva davaya paralel olarak başkasının hakikatini yalan olarak ve kararlarını iktidarın kötüye kullanımı olarak ortaya çıkaracak bir karşı dava yapılabileceği durumundadır. Bu durumun dışında binlerce imkan görüyorum. Bir yandan adli gerilla, diğer yandan halk adaleti edimleri, bunlardan ne biri ne de diğeri mahkeme biçiminden geçmez. Victor, yaşayan pratiğin yorumu üzerinde hemfikir olduğumuzu sanıyorum. Felsefi anlaşmazlıklarımızın temeline inmemiş olabiliriz. Cilt 2, sayfa 340-369, çeviren Işık Ergüden. Kitabın sonu, 22 Nisan 2010, sayfa 316.